Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısında yer alan ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı derginin kısalardan hisseler bölümünde yer alan Hakk'a Yaklaştıran Sır, İsar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Güzel ahlak. Bir tarifiyle tasavvuf, nefsin çirkin huylarını bertaraf ederek insanı güzel ahlaka kavuşturma eğitimidir. Nefsin en rezil huyları kibir, enaniyet, hodgamlık ve cimriliktir. Bu menfi ve çirkin sıfatları, zıddı kamilleri olan tevazu, hiçlik, diğergamlık, cömertlikle bertaraf etmek tasavvufun en mühim gayelerindendir. Bütün bu güzel hasletlerin temelinde fedakarlık vardır. Muhabbetin, imanın ve kardeşliğin ispatı için maldan, candan, uykudan, rahattan ve menfaatten fedakarlık şarttır. Muhabbetin en bariz alameti fedakarlıktır. Bir sevginin büyüklüğü, sevilen uğrunda yapılan fedakarlıkla ölçülür. O halde Allah'a ve dinine muhabbet besleyen müminlerin Allah yolunda infaklarda bulunup bazı meşakkatlere gönüllü olarak tahammül etmeleri lazımdır. Tasavvufun ferdi ibadet sahasında da fedakarlığı görürüz. Uykunun bastırdığı, yatağın mıknatıs gibi çektiği seher vakitlerinde vücudu yataktan ayırmak büyük bir fedakarlık ister. Bu fedakarlıkla muhabbetullah arasında karşılıklı bir irtibat vardır. Hakkı seven, gündüzleri günahtan uzak duran bir kişiye bu fedakarlık ağır gelmez. Fedakarlığın asıl tebarüz ettiği sahaysa iman kardeşliği ve infak sahasıdır. Davud-i Tayyi Hazretleri'nin hizmetine bakan müridi bir gün ona, "Biraz et pişirdim, buyurmaz mısınız?" dedi. Ve üstadının sükut etmesi üzerine eti getirdi. Ancak Davud-i Tayyi, Kudüs'e sirruh önüne konan ete bakarak, "Falanca yetimlerden ne haber var evladım?" diye sordu. Mürit durumlarının yerinde olmadığını isarsa dediğinde içini çekip, "Bildiğiniz gibi efendim," dedi. O büyük hak dostu, "O halde bu eti onlara götürüver," dedi. Hazırladığı ikramı üstadının yemesini arzu eden mürit, "Efendim siz de uzun zamandır et yemediniz." diye ısrar edecek oldu. Fakat Davud-i Tayyi Hazretleri kabul etmeyip şöyle buyurdu. "Evladım, bu eti ben yersem dışarı çıkar. Fakat o yetimler yerse arş-ı âlâya çıkar." Cömertlik 4 derecedir. Birincisi, sahile, isteyene vermek, ihtiyacını arz eden kişiyi asla geri çevirmemektir. İkincisi, mahrumu muhtaç olduğu halde halini gizleyeni arayıp bulmaktır. Üçüncüsü, ensar-ı kiramın yaptığı gibi bölüşmektir. İhtiyaç sahibi kardeşine, malımın yarısı senin olsun diyebilmektir. Dördüncüsü, kendisi de muhtaç olduğu halde canından koparıp kardeşine vermektir. Bu en yüksek fedakarlık seviyesinin adı İsar'dır. Kelime manası, tercih etmek demektir. Yani kardeşini nefsine tercih etmektir. Kıssada Davud-i Tayyi, kendisi de ihtiyaç sahibi olduğu halde yetimleri kendisine tercih etmiş, bu ulvi meziyeti sergilemiştir. Serriye Sakati Hazretleri talebelerine ders verirken birisi gelip, "Yangın çıktı, mahalle yandı, sizin eviniz yanmadı," dedi. Hazret kendi evinin yanmadığı haberini alınca gayri ihtiyari olarak, "Elhamdülillah," deyivermişti. Lakin bu bir anlık dalgınlığından dolayı duyduğu tarifsiz teessür ve derin nedamet yıllarca devam etti. Bir dostuna pişmanlığını şöyle anlattı. "Ben o vakit elhamdülillah demekle kısa bir müddet de olsa sırf kendimi düşünmüş oldum. O hazin felakete uğrayan kardeşlerimin derdiyle dertlenmeyi ihmal etmiş bulundum. İşte 30 senedir o andaki gafletimin tevbesi içindeyim." İsar, kardeşinin haline bigane olmamaktır. Kardeşlik ve merhamet duygusunun kalpte kök salmasıdır. Cenab-ı Hak, müminlerin birbirleri için sergiledikleri bu fedakarlıkları ferdi ibadetlerinden daha fazla mükafatlandırır. Tabiinden Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh, hacı ifa ettikten sonra Mekke'de haremde uykuyla yakaza arasında bir haldeyken semadan iki meleğin geldiğini görür. Biri diğerine, "Bu sene 600 bin kişi hac etti. Hepsinin haccı Şam'da Ali bin Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı salih amel hürmetine makbul oldu. Bu kişi hacca gitmeyi niyet etti lakin gidemedi. Onun yaptığı bir amel hürmetine bu kadar huccacın haccı kabul edildi," der. Abdullah bin Mübarek bu halden uyanınca merak ve hayret içinde kaldı. Şam kervanıyla Şam'a gitti. O zatı bulup sordu. "Sen haçtan niye vazgeçtin, ne amel işledin?" Ali bin Muvaffak, Abdullah bin Mübarek gibi meşhur bir zatı karşısında görünce, önce çok şaşırdı. Heyecandan bayıldı. Kendisine geldiğinde ise şöyle anlattı. "30 senedir hacca gitmeyi arzu eder dururdum. Ayakkabı tamirinden 300 dirhem para biriktirdim. Hac yolculuğuna niyet ettim. Hamile zevcem, komşudan et kokusu geliyor, bana bir parça et ister misin?" dedi. Komşuma gittim, durumu anlattım. Komşum ağladı. 7 gün oldu ki çocuklarım açtır. Yolda ölü bir hayvan buldum. Ondan bir parça kestim. Şimdi onu kaynatıp çocukları avutuyorum. Helal bir gıda bulamazsam mecburen onu yedireceğim. İsterseniz vereyim fakat bu kaynayan et, ölümle burun buruna geldikleri için çocuklarıma helal, böyle bir zaruretiniz olmadığı içinse size haramdır," dedi. Ali bin Muvaffak devamla, "Bunu duyunca sanki içimden bir parça koptu. Bin bir zorlukla biriktirdiğim bu 300 dirhemi ona verdim. Ya Rabbi, haç niyetimi kabul et diye Rabbime iltica ettim," dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, "Rabbim bana rüyada doğruyu bildirmiş," dedi. Kıssanın hissesi, bilhassa haç ve umre gibi ibadetlere gitme imkanı bulanlar, aynı zamanda daima bol bol hayır hasenat da işlemeli. Allah'ın rızasını her yerde aramalıdır. O mübarek beldeleri ziyaret etmek, o topraklarda gerçekleştirilen nice ulvi fedakarlıkları gönüllerimizde canlandırmalı ve benzerlerini ifa etme heyecanını pekiştirmelidir. Hazreti Mevlana der ki, "Hacca gidenler orada Kabe'nin sahibini arasınlar. Eğer orada Kabe'nin Rabbini bulabilirlerse, gönüllerini tecelligâh-ı ilahi haline getirebilirlerse, bundan sonra Kâbe'yi her yerde bulabilirler." Molla Camii'de mealen, "Bir gönül al ki Hacc-ı Ekber olsun," dedikten sonra sözüne şu beyit de delil getirir. "Kâbe bünyâd-ı halîl-i azerest, dil nazargâh-ı celîl-i ekberest." Yani Kâbe Azeroğlu Halil İbrahim aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Gönülse yüce ve büyük Allah'ın nazargahıdır. Sufilere ait menakıb kitaplarında gönlün Kâbe'ye teşbihine sıkça rastlanır. Bu keyfiyet zübde-i kainat, yani kainatın özü olan insandaki kalbin kainat içinde Kâbe'nin mevkiine benzemesinden dolayıdır. Gerçekten her ikisi de tecelligâh-ı ilahi olmak yönünden merkezi bir durumdadır. İlahi tecelliyatın temerküz, merkezileşmesi noktalarıdır. Bu menkıbelerde bazen gönlün Kâbe'ye tercih olunan bir üslupla takdimi, kısmen aşikâne bir coşkunluk ve kısmen de gönlü bu hale getirmenin ehemmiyetini anlatmak ve bu husustaki gayretlere rağbet ettirmek içindir. Gönlü tecelligâh-ı ilahi haline gelenler hakkında İbn Ömer radıyallahu anhümanın Kâbe-i Muazzama'ya hitaben söylediği şu sözler çok câlibi dikkattir. "Sen ne büyüksün ey Kâbe, senin şanın ne yücedir. Fakat gerçek bir müminin Allah katındaki şerefi senden de üstündür." kalp imanın mahallidir. Kamil bir mümin kalbinin Kabe'den eftal olduğu İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bu ifadesinden de anlaşılmaktadır. Nitekim Hazreti Mevlana adeta bu hakikati teyit sadedinde şöyle buyurmuştur. Eğer sende basiret varsa gönül Kâbesini tavaf et. Kerpiçten yapılmış sandığın Kâbe'nin asıl manası gönüldür. Cenab-ı Hak görünen, bilinen suret Kâbesini tavaf etmeyi, masiyetten temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbesi elde edesin diye sana farz kılmıştır. Şunu iyi bil ki sen Allah'ın nazargahı olan bir gönlü incitir kırarsan, Kâbe'ye yaya olarak da gitsen, kazandığın sevap gönül kırmanın günahını dengeleyemez. Kısanın bir ibreti de şudur ki, bu ulvi fedakarlık bir ayakkabıcı gibi avam-ı nas'tan bir şahsa büyük bir kemal mertebesi kazandırmıştır. Tıpkı demirci Ebu Hafs gibi. Bayezid-i Bistami Hazretleri anlatır. Zamanımızda binlerce veli vardı. Fakat bu velilerin manevi zirvesi olma mertebesi Ebu Hafs adında bir demirciye verilmişti. Bunun hikmetine muttali olmak için dükkanına gittim. Kendisini çok dertli gördüm ve sebebini sordum. Büyük bir hüzünle şöyle dedi. Acaba benim derdimden daha büyük bir dert, benden daha dertli bir insan var mı? Derdim şudur ki, acaba kıyamet gününde bu kadar ibadullahın hali nice olur? Ardından ağlamaya başladı ve beni de ağlattı. Merak edip sordum, halkın muazzep olmasından niçin bu kadar kederleniyorsun? Ebu Hafs Hazretleri cevaben, benim fıtratım merhamet ve şefkat mayasıyla yoğrulmuştur, dedi. Bunun üzerine anladım ki Ebu Hafs Hazretleri nefsi, nefsi diyenlerden değil, peygamber meşrebinde olup ümmeti, ümmeti diyenlerdendir. Onun yanında bir müddet kaldım. Bu arada kendisine bazı Kur'an surelerini talim ettim. Ancak 40 senedir tahsil ve idrak edemediğim dereceye onun vesilesiyle ulaşmamla asıl talimi o bana yapmaktaydı. Batınım feyzi Rabbani ile doldu. Hazretin ifade ettiği gibi fedakarlığın zirvesini her daim ümmeti, ümmeti diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de görürüz. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen ikramları muhtaçlara göndermiş, kendisi açları doyurmakla doymuştur. Onun birçok mucizesi dahi ümmetine merhamet ve şefkat içinde zuhur etmiştir. Ashabı aç ve susuz kaldığında Resulullah Efendimizin feyiz ve bereketi sayesinde az bir ikramla büyük kalabalıklar doymuştur. Şu kıssada hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu bereketini hem de sahabinin fedakarlığını görüyoruz. Hazreti Cabir radıyallahu anh, Hendek Savaşı öncesinde büyük hendeklerin kazıldığı o zor zamanlardaki bir hatırasını şöyle nakleder. Biz hendek kazarken çok sert bir kayaya rastladık. Ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip durumu arz edince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hendeğe indi. Kazmayı eline alıp indirince o sert kaya kum gibi dağıldı. Bu mucizevi tecelli cereyan ederken gördük ki Allah Resulü açlıktan karnına taş bağlamış. Zira orada kaldığımız 3 gün boyunca hiçbir şey yememiştik. Bunun üzerine ya Resulallah eve kadar gitmeme müsaade buyurunuz dedim. İzin verdi. Eve gittim ve zevceme ben Resul-i Ekrem'in haline dayanamıyorum. Evimizde yiyecek bir şey yok mu dedim. Zevcem biraz arpayla bir keçi yavrusu var dedi. Ben oğlağı kestim, ailem arpayı öğütüp ekmek yaptı. Eti de tencereye koyduk. Ekmek pişmek üzere ve tencere taşlar üzerinde kaynamaktayken, Peygamber Efendimiz'e gidip, biraz yemeğimiz var, bir iki kişiyle bize buyurunuz diye rica ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar yemeğiniz var diye sordu. Olanı söyledim. hem çok hem de iyi. Ailene biz gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmemesini, ekmeği de fırından çıkarmamasını tembih et buyurdu. Ashabına da kalkınız emrini verdi. Muhacirler ve Ensar hep birlikte kalktılar. Bunun üzerine aileme gidip yemeğin azlığı ve zahiren kâfi gelmeyeceği endişesiyle o an için küçük bir şaşkınlık yaşayarak, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhacir, Ensar ve bunlara katılan diğerleriyle beraber geliyorlar dedim. Ailem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlığımızın ne kadar olduğunu sormadı mı dedi. Evet sordu dedim. Öyleyse müsterih ol dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere giriniz, sıkışmayınız buyuruyor, ekmek kesiyor, üzerine et koyuyor, etin suyunu da bunun üstüne döküyordu. Nihayet bütün ashab doydu. Yemekten bir miktar da arttı. Peygamber Efendimiz aileme hitap ederek, ''Bunu ye ve komşularına ikram et. Çünkü açlık ortalığı kapladı.'' buyurdu. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'e daima şöyle hitap ederlerdi. ''Anam, babam, canım ve malım sana feda olsun ya Resulallah.'' Onlar bu ikrarlarını sözde bırakmadılar. Nicesi Allah yolunda şehit oldu. Uhud'da Ayneyn geçidini asla terk etmeyen ve şehit olan 7 sahabinin ulvi sadakati, Hamraül Esed'de yaralı oldukları halde Peygamberimizin davetinden geri kalmamak için biri diğerini taşıyarak sefere iştirak eden Abdullah bin Sehl ile kardeşi Rafi radıyallahu anhuma o ulvi fedakarlıklardan birkaç misaldir. Sahabe, seferberliklerde canları ve mallarıyla fedakarlığa koştular. Bir sahabi genç kızın infak heyecanıyla kulaklarından adeta kopararak çıkardığı kanlı küpeler, bu fedakarlıkların ne güzel bir numunesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hakk'a irtihal ettikten sonra da onun emaneti olan İslam'ı dünyanın dört bir yanına taşımak için fedakarlıklar sergilediler. Bize en şanlı misal Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tır ki 80 küsur yaşında katıldığı 2. İstanbul seferinde şehit olmuş, beni ulaştığınız en ileri noktaya defnedin diyerek mübarek türbesiyle o fedakarlıkların kıyamete kadar güzide bir nişanesi olmuştur. Peygamberimizin Çin'e yolladığı Vehb bin Kepşe radıyallahu anh da bir başka fedakarlık timsalidir. Resulullah hasretiyle o zamanın şartlarında bir yıllık mesafe olan Çin'den Medine'ye döner. Görür ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etmiş. Medine'de ailesinin ve akrabalarının arasında kalmaz, tekrar vazifesine döner. Çin'de İslam'ın temeli sahabe zamanında atılmıştır. Sahabe devrinde muazzam fütuhat gerçekleştirildi. Ganimetler adeta sel gibi aktı. Fakat ashabın evinin dekoru, hayatlarının tarzı değişmedi. Onlar bütün imkanlarını Allah yolunda feda ederek Peygamberimizden gördükleri zühdü sürdürdüler. Tasavvuf, Allah Resulü ve ashabının bu fedakarane hayatını devam ettirmek gayretidir. Bunun zirvesi de Hazreti Sıddık. En büyük keramet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbettir. Ona ram olabilmektir. Onun yoluna feda olabilmektir. Bütün bunlar kemaliyle Hazreti Ebubekir Efendimiz'de görülür. O defaatle bütün malını Allah Resulüne infak etmiş. Ailene ne bıraktın sualine Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap vermiştir. Hicret esnasında Sevr mağarasına doğru giderken Hazreti Ebubekir Fahri Kainat Efendimizin kah önünde kah arkasında yürüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu hareketini fark edince "Ey Ebubekir, niçin böyle yapıyorsun?" diye sordu. Ebubekir radıyallahu anh "Ya Resulallah, müşriklerin arkanızdan yetişebileceklerini düşünüyor, arkadan yürüyorum. ileride pusu kurmuş olabilecekleri aklıma gelince de hemen öne geçiyorum dedi. O seferin hazırlıklarında Hazreti Ebu Bekir'in evlatlarının da samimi fedakarlıklarını görürüz. Ayet-i Kerime'de ikinin ikincisi diye methü sena edilen Hazreti Ebu Bekir, Sevr mağarasında 3 gün peygamberimizle mahrem bir mahiyete nail oldu. Tasavvuf yolunun temellerinin bu müstesna mülakatta atıldığı ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yarı gari Hazreti Ebu Bekir'in fedakarlıklarından memnuniyetini ifade sadedinde Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından faydalanmadım buyurdu. Bu nevi iltifat karşısında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gözyaşlarına hakim olamadı. Fahri Kainat Efendimiz'e hitaben ona olan engin muhabbetinin gerektirdiği fedakarlığı şu sözleriyle ifade etti. Ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığında şöyle buyurdu. Mescide açılan bütün hususi kapılar kapansın, sadece Ebu Bekir'inki açık kalsın. Ben Ebu Bekir'in kapısının üzerinde bir nur görüyorum. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in kızı, Hazreti Ayşe radiyallahu anha da fedakarlığın zarif bir numunesidir. Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Bu sebeple Peygamberimizin mübarek Ravza-i Mutahharası Hazreti Ayşe validemizin odasıdır. İlk halife ve Hazreti Ayşe'nin babası Hazreti Ebu Bekir de hemen yanına defnedilmiştir. Hazreti Ömer mihrapta suikaste uğrayıp ağır yaralandığında Hazreti Ayşe'den o mübarek yere defnedilmek için izin istedi. Hazreti Ayşe o zamana kadar kendisine makber olarak arzu ettiği o yeri müstesna bir isar göstererek Hazreti Ömer'e verdi. Ardından oraya bir perde çektirerek Hazreti Ömer'in defninden sonra kabirlerin yanında artık tesettüre riayet etti. Bu da onun istikamet ve takvasının tezahürüdür. Takdir-i ilahi Hazreti Ayşe'nin evladı olmamıştı. Bu hale rıza gösterdi ve hiç şikayet etmedi. Ümmetin annesi oldu. İmkanlarını biriktirir, saliha cariyeleri hürriyetine kavuşturup evlendirmek gibi büyük hayırlar ifa ederdi. Keskin zekası ve güçlü hafızası bereketiyle Allah Resulü'nden öğrendiği ilmi yeğenleri vasıtasıyla 300 talebesine aktardı. İbn Abbas Hazretleri, Hazreti Ayşe'nin 7 büyük müçtehitten biri olduğunu söylemiştir. Fedakarlığın bir ulvi şekli de feragattir. Müslümanların birlik ve beraberliğini muhafaza için şahsi riyasetini terk edebilmek ve siyasi ikbalinden vazgeçebilmektir. 3 yüksek şahsiyet. Tarihte 3 şahıs vardır ki bunlar İslam birliği uğruna kabına varılmaz bir feragat örneği sergilemişlerdir. Bunların ilki peygamber torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh'tır. Hasan radıyallahu anh halifeliği 6 ay ifa ettikten sonra büyük bir kalbi olgunlukla Muaviye'ye devrederek siyasi çekişmelerin önüne geçmiş ve büyük kitlelerin birbirleriyle çarpışarak kardeş kanının seller misali akmasına mani olmuştur. Onun bu feragatı yaptığı seneye Amül Cema'a birlik senesi denmiş ve ümmette büyük bir saadete vesile olmuştur. İkincisi de Doğu illerini büyük bir sevgi seli halinde, hiç kılıç kullanılmadan Osmanlı'ya bağlayan İdris-i Bitlisi Hazretleri'dir. Yavuz Sultan Selim Han bu feragata teşekkür kabilinden kendisine istediği gibi doldurabileceği beratlar ve fermanlar vermiş, fakat bu fedakar şahsiyet onları da kullanmamış, ümmetin ve ehli sünnet akidesinin muhafazasını her şeyin üzerinde tutmuştur. Üçüncüsü ise Barbaros Hayrettin Paşa'dır. ki koca Cezayir'in ve daha nice yerlerin sultanı durumundayken emri altındaki memleketi ümmetin birlik ve bütünlüğü için Osmanlı sultanına bağlı bir eyalet haline getirmiş ve kendisi de o büyük devletin memuru olmayı bir ülkenin hükümdarlığına tercih etmiştir. Onun bu feragati birçok tarihçinin itirafıyla sabittir ki, Kuzey Afrika'nın istilacı Avrupa'nın müstemlekesi haline gelmesine asırlarca mani olmuştur. Son misallerimiz fedakarlık ve isarın idare ve siyaset sahasında da ne kadar mühim olduğunu göstermektedir. Din vatanda yaşanır. Ümmetin birlik ve beraberliği, huzur ve selameti için vatan ve millet uğrunda da fedakarlık bir zarurettir. Fedakarlık Cenab-ı Hak indinde çok makbul olduğu için zaferler daima büyük fedakarlıklar neticesinde zuhur eder. Çanakkale'de sayıları yüz binleri bulan Mehmetçikler, bayraklarına da işledikleri üzere Allah, namus, vatan ve ittihad için canlarını feda ettiler. Fedakar analar kurbanlık koçları işaretlemek için kına yakıldığı gibi evlatlarını Allah yolunda şehit olsun diye cephelere kınalayıp gönderdiler. Evlatlarını fedakarlığa teşvik etmek için ezanımız susacaksa, vatanımız kafirlerin eline geçecekse siz de dönmeyin diye tembihlediler. Çanakkale cephesinde binbaşı Lütfi Bey, "Yetiş ya Muhammed, kitabın elden gidiyor," diye haykırıyordu. Uhud'da fedakar ashabın "Allah Resulüne bir şey olduysa biz neden yaşayalım?" demeleri gibi Çanakkale'de milli mücadelede bu milletin evlatlarını cansiparane şehadete koşturan düstur Allah için fedakarlık ruhuydu. İşte bir misal. Çanakkale Harbi'nde gösterdiği müstesna gayretleriyle büyük faydalar sağlayan, sinesi iman dolu zabit Muzaffer, daha sonra koştuğu Doğu cephesinde kanlı bir çarpışma esnasında ağır bir şekilde yaralandı. Ateş hattında çarpışan ve vazifesi başında şehit olan zabit Muzaffer Bey, son nefesinde artık sesinin çıkmadığı ve gözlerinin bir şey anlatamadığı dakikalarda cebinden bir zarf çıkardı. Sonra yerden bir çöp parçası alarak yarasından akan kanlara batırıp yazmaya başladı. "Asker, kıble ne tarafta?" Etrafındakiler ruhunu Beytullah'a yönelerek Allah'a teslim etmek isteyen Muzaffer Bey'i kıbleye çevirerek onun bu arzusunu yerine getirdiler. Yüzü vuslat neşesiyle dolan zabit, muazzez ruhunu şehiden Rabbine teslim eyledi. Hasılı, ferdin manevi tekamülü, ailenin huzuru, milletin selameti ve iki cihan saadeti hepsi Allah yolunda fedakarlık ve isarı icap ettirir. İlahi yardımı celbeden bu ulvi meziyetin yaşatılması, bu ahlakın zıddı olan hodgamlık, bencillik ve cimriliğin bertaraf edilmesi dini ve milli bir zarurettir. Rabbimiz Allah Resulü'nün ve ashabının o kabına erişilmez fedakarlık, feragat ve isar ahlakından bizlere de nasip eylesin. Fedakarlığın ulvi lezzetini tadabilen bahtiyar kulları zümresine bizleri ve nesillerimizi ilhak buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hakk'a Yaklaştıran Sır, İsar başlıklı yazıyı paylaştık. Ve böylelikle programımızı da nihayete erdiriyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.